Ayrım 11.
Sayfa 156. Timur, bu diziye bir isim versek, Yakup Bey, yani bu diziden sonra çıkacak kitabınızın adını mı soruyorsunuz? Leman, gerçekten güzel bir fikir. Ay heyecanlandım vallahi. Timur'un yazacağı kitabın ismini şimdi koyalım. Yakup Bey, evet koyalım. Ne dersiniz Timur Bey? Timur, şu anda konuştuğumuz konuları kapsayan kitabın adını yetişkin çocuklar koymayı düşünüyorum. Önce ondan başlayalım. Leman, kitabın adını yetişkin çocukların evliliği koy. Timur, evliliğin ötesinde konuları da konuşuyoruz. Çocuk yetiştirme, kişinin kendisiyle ilişkisi, toplumla ilişkisi gibi. Leman, buldum buldum. Kitabın adı yetişkin çocuklar toplumu olsun. Yakup Bey, yetişkin çocuk sorunu yalnız bizim topluma özgü bir sorun değil. Kanımca tüm dünya toplumları bu sorunu değişik derecelerde yaşıyor. Biz kendi sorunumuzu daha yoğun olarak yaşadığımız için böyle düşünme eğilimi gösteririz. Ben kitabın başlığının yetişkin çocuklar olması yönde uyumu kullanırım. Leman, benim itirazım yok. Timur, gülümseyerek, iyi o zaman bir sonraki dizinin adını koyabiliriz. Yakup Bey, geliştiren ana baba dizisi desek, Leman, güzel bir başlık, kısa ve tanımlayıcı. Timur, geliştiren ana baba, benim de hoşuma gitti. Ama bu genel başlık altına kısa bir alt başlık koymak isterim. Yakup Bey, ona daha sonra karar veririz. Şimdi elimizdeki konuyu dağıtmayalım. Leman'a dönerek, demek oluyor ki haftalık aile toplantıları kavramına geliştiren ana baba dizisinde geniş yer vereceğiz. Şimdi senin gibi sağlıklı aile içinde yetişme şansına sahip olmuş bahtiyar kişilerin özelliklerini inceleyelim. Bu insanlara yetişkin çocuğun karşıtı olarak olgun insan adını verelim. Leman, lütfen Yakup Bey, ben kendimin olgun olduğunu söylemek istemedim. Yakup Bey, gerçekten biraz şaka yaptım ama Timur'un yetişme koşullarını biliyorum. Kendi yetişme koşullarımı biliyorum. Bizlerin sağlıklı bir gelişme ortamından geldiğini söyleyemeyiz. Timur, hayır söyleyemeyiz. Yakup Bey, övgü olarak değil, bir gözlem olarak söylemek isterim. Galiba içimizde en sağlıklı ailede yetişen kişi sizsiniz. Bununla beraber olgun insan özelliklerini incelerken sizi incelemeyeceğiz. İdeal olgun bir insan özelliklerini göz önünde tutarak konuşacağız. Bir süre sustuktan sonra konuşmaya başladım. İnsan deneyimleri sonucu olgunlaşır. Olgun insan gelişme sürecinin doğal aşamaları içinde gerçekleştiren kişi olarak aşağıdaki temel özellikleri kazanır. 1. Olgun insan kendini diğerlerinden ayıran sınırlarının farkındadır ve kendi benliğinin sınırlarını korumakta duyarlılık gösterir. Bu tür insan kendi ailesiyle iyi ilişkiler içindedir ve sürekli yardımlaşma davranışı gösterir. Başkalarının kendisini kullanmasını, isteği dışında kararlar alıp yönlendirmesine izin vermez. Bir başka deyişi olgun insan kendi istemi içinde yaşamına yön verir. Timur, yani Nusret Bey olgun bir insan olsaydı, kendilerini araba alamazken ve yeni ev kurarken ana babasının son model bir araba almasına ve borçlarını da kendilerine ödetmelerine karşı çıkardı. Yeni bir ev açacağı için bu paraya gereksinim olacağını bilirdi. Böylece kendi sınırlarını korumuş olurdu. Ayrıca Leman'ın sınırlarına saygılı biçimde konuşur ve işbirliğine önem verirdi. Yakup Bey, sağlıksız ailede çocuğun kendine özgü bir benlik geliştirmesine izin verilmez. Aile içinde otorite elinde tutan kişi bağımsız benlik geliştirmesine karşıdır. Herkesin boyun eğmesi, itaat etmesi istenir. Otoritenin istediği yönde davranışlarını düzeltmeyenler değişik yollardan cezalandırılır. Çocuk kabul edilmek ve onaylanmak ister. Eğer aile ortamı ona kendi benliğini tanımlama özgürlüğü veriyorsa sağlıklı bir biçimde olgunlaşma yolunda gelişir. Aile ortamı çocuğa kendi benliğini tanımlama olanağı vermiyorsa o zaman ailenin istediği yönde bağımlı bir kişi olarak gelişir. Psikolojik ve sosyal olgunlaşması dumura uğrar. Leman, Recep dayım Ayla'nın benimle neşeli biçimde konuşmasına daha izin veremeyecek kadar kendine güveni olmayan, herkesi ve her şeyi sürekli denetim altında tutmaya çalışan bir otorite. Sağlıksız aile düzenini şimdi daha iyi kavrayabiliyorum. Yakup Bey, olgun insanın ikinci özelliği şudur. Olgun insan kendini değerli bulur, kendine saygısı vardır ve kendini olduğu gibi kabul eder. Kendine saygı ve kendini değerli bulmanın çekirdeği aile içinde atılır. Çocuğu olduğu gibi kabul eden, onu destekleyip yüreklendiren aile üyeleri çocuğun benlik değerinin tohumlarını eker. Leman Yakup Bey'e dönerek, Recep dayımla yemek masasında yaptığım tartışmayı düşünüyorum. Adamcağız kendi değerini çocukların kendinden korkması ve silmesiyle tanımlamış olmalı ki çevresinde birisi yüksek sesle konuşsa gülse hemen kendini tehdit edilmiş hissediyor ve kendini korumak için saldırıya geçiyor. Kendini değerli bulsa ve kendine saygısı olsa çocukların çevresinde konuşup neşeli biçimde etkileşimde bulunmasından zevk alır. Böyle düşünüyorum, yanlış mıyım? Yakup Bey, sizinle hemfikirim. Timur Bey siz nasıl görüyorsunuz? Yakup Bey, olgun insan üçüncü özelliği şudur. Olgun insan beden, zihin ve manevi yaşam arasında denge kurmuş biridir. Sırf bedensel görünüme önem veren ya da sadece düşünsel, entelektüel faaliyetlerde duyum arayan kişiler, kendi çocuklarında içinde yetiştikleri aile içinde bedensel ya da entelektüel yönde uyarılmışlar, diğer yönleri geliştirilmemiştir. Aile sağlıklı ise çocuk her yönünü geliştirmeye doğal olarak yönelir. Önemli yönlerden biri de kişinin evren ilişkisini tanımlayan manevi boyuttur. Çocuğun algılama düzeyine uygun, onun kavrayabileceği kavramlar içinde bedenle, zihinle, doğayla ve evrenle ilgili soruları cevaplandırılarak zaman içinde dengeli bir dünya görüşü geliştirmesi sağlanır. Leman. Bu ilginç bir boyut. Din ve manevi yaşam açısından alacak olursam, Recep dayımın namazla niyazla öyle pek ilişkisi yok. Eğer kendisine sorulacak olsa, elhamdülillah Müslümanım tabi der ve Allah günahımızı affetsin, vecibeleri her zaman yerine getiremiyoruz diye ekler. Eğer çocuklarından biri ya da karısı evde başka dinle ilgili bir kitap okumaya kalksa, buna kesinlikle izin vermez ve öyle sanıyorum ki çok bozulur. O zaman bu evdeki dini anlayışı ne? Timur. Evdeki din anlayışı senin dediğin gibi işte, yani yüzeysel belirli bir kalıbın ötesine geçmiyor. Leman, bu yönden benim ailemde de pek din anlayışı yok diyebilirim. Yani anne ya da babam bize dinle ilgili bir baskı yapmadı ama manevi yaşamın temelini atacak türden herhangi sistematik bir öğreti içine de girmedik. Yani onları insanları sev, büyüğünü say, küçüğünü sev, doğaya zarar verme gibi öğütlerin ötesinde bir şey yapmadı. Timur, Nusret'in ailesi yaptı mı sence? Leman, sanmıyorum. Nusret'in ne annesi ne de babası namaz kılar. Tahmin ediyorum onlar da Recep dayım gibidir. Timur. Yakup Bey size bir sorum var. Manevi yaşam yönünden sağlıklı ailede sizin biraz önce sözünü ettiğiniz denge nasıl kurulur? Manevi yönden sağlıklı çocuk yetiştirebilmek için ana babanın namaz kılması şart mı? Yakup Bey, ben şimdi baba olsam ne yapardım onu söyleyeyim. Çocuklarıma evrenin muazzamlığını anlatmak için yıldızları, güneş sistemini, zaman yolunu gösterir anlatırdım. Daha sonra bu muazzam kainat karşısında insanların evreni yaratan Tanrı kavramına ulaştıklarını belirtir ve dünyada mevcut dinlerin ne olduğu konusunda onlara bilgi verirdim. Daha sonra bu dinler arasında toplumumuzda yaygın dinin ne olduğunu ve bu dini diğerlerinden ayıran özelliklerin ne olduğunu öğretmeye çalışırdım. Timur, bunu yaparken onların da sizin gibi düşünmelerini ve inanmalarını ister miydiniz? Yakup Bey, onlara benim inancımın ne olduğunu söyler, niçin böyle bir inancım olduğunu anlatırdım. Bu konuda soru sormalarını isterdim. Kendi inançlarını zamanla kendilerinin oluşturacaklarını ve benim buna çok saygılı olacağımı belirtirdim. Leman, bunu yapmaktaki amacınızı da söyler miydiniz? Yakup Bey, tabii söylerdim. Kişinin kendi yaşamının anlamlı olabilmesi için etkileşimde bulunduğu olaylara, insanlara, topluma, dünyaya, doğaya ve nihayet tüm evrene anlam verebilmesi gerektiğini söyler ve bu anlama kendimin nasıl ulaştığını çocuğumla paylaşırdım. Şimdi vardığım dünya görüşüne, paradigmaya nasıl ulaştığımı yani süreci vurgulardım. Böylece kendi anlamlarını bulabilmeleri için onların da sormaları, düşünmeleri, yine sorgulamaları gerektiğini gösterirdim. Timur, yani siz namaz kılmasanız da çocuklarınızda manevi yaşamı geliştirebileceksiniz, öyle mi? Yakup Bey, eğer benim evrenle ilişki içine girişimde manevi yaşamımın temelinde namaz kılmak anlamlı bir parça oluşturuyorsa, o zaman mutlaka namaz kılmayı hayatımın bir parçası haline getirirdim. Namaz kılmak benim manevi yaşamımda manidarlığı olan bir olay değilse namaz kılmazdım. Ne var ki çocuklarıma Allah kusurumuzu affetsin, bazı vecibeleri yerine getiremiyoruz demezdim. Timur, peki siz namaz kılmanın gerekli olduğuna inanıyorsanız, çocuklarınız öyle bir gelişim içine giriyorlar ki onlar manevi yaşamlarını başka türlü geliştiriyorlar, namaz kılmıyorlar. Bu durumda ne yapardınız? Yakup Bey gülerek, eşek sudan gelinceye kadar her gün döverdim, kemiklerini kırardım. Bunu söylememi istiyorsunuz değil mi? Timur, ciddi olarak soruyorum Yakup Bey. Farz edin ki namaz kılmak sizin manevi yaşamınızın anlamlı bir parçası ama çocuklarınız namaz kılmıyor. Ne yapardınız? Yakup Bey, kalıplanmış bir insansam ve namaz kılmak benim kalıbımın bir parçası ise ne yapar yapar çocukların da namaz kılmasını sağlardım. Aksi halde onları hayatı cehennem ederdim. Timur, ben size soruyorum. Yani siz olsanız ne yapardınız? Yakup Bey, evet anladım. Ben olsaydım diye cevap veriyorum zaten. Eğer kalıplanmış bir insan isem, çocuklarımı da aynen kendim gibi yetiştirmeye çok dikkat ederdim. Benden hiç farklı olmamaları gerekirdi. Timur, gelişmiş sağlıklı bir insan iseniz ne yapardınız? Yakup Bey, gelişmiş bir insan isem çocuklarıma niçin her gün namaz kıldığımı açıklar, onlara nasıl namaz kılınacağını öğretmeye hazır olduğumu bildirirdim. Onlar namaz kılmamaya karar verirlerse bir savaşçı tutum içinde onlarla ilişki kurar, niçin namaz kılmak istemediklerini öğrenirdim. Eğer tembellik gibi yüzeysel nedenlerden gelen bir durumla karşılaşırsam, insan yaşamında bilincin ve iradenin önemini öğretmekte başarısız olduğumu anlar, bu yönde yeni çabalara girerdim. Eğer çocuğum namaz kılmayı gerektirmeyen anlamlı bir manevi yaşam kurmuşsa, onun bu manevi yaşamına saygı duyardım. Birbirimizle karşılıklı saygı içinde konuşmaya, birbirimizden öğrenmeye özen gösterirdim. Aramızdaki farklılığa saygı duyardım. Timur, siz denge kavramından da söz etmiştiniz. Peki denge kavramı nasıl işin içine giriyor? Yakup Bey, manevi yaşamı geliştirirken kişinin bedeninden, bedensel faaliyetlerinden, kendi düşünce ve duygularından korkmamasına önem verirdim. Böylece beden, zihin ve manevi yaşamın aslında bir bütünün farklı yönleri olduğunu, birbirleriyle ilişkili olduğunu çocuklarımın yaşayıp kavramalarını isterdim. Leman, ben çevremde çocuklarıyla bu tür ilişki kuran aile görmedim. Timur, ben de. Yakup Bey, yeniden vurgulamak isterim. Ben böyle bir babaydım demiyorum. Şimdi yeniden babalık yapma durumunda olsaydım diyorum. Timur, Yakup Bey, sizin geçmişinizi çok merak ediyorum. Çocuklarınız nerede, onları nasıl büyüttünüz gibi sorular sürekli kafamı kurcalıyor. Leman, benim de. Yakup Bey, şimdilik kurcalamaya devam etsin. Belki bir gün bunları konuşmanın anlamı olur. Şu anda bu anıları anlatmanın sizin için de benim için de bir faydası olacağını sanmıyorum. Bir süre sustu. Düşüncelerini toplar gibi bir hali vardı. Sonra konuşmaya başladı. Olgun insanın dördüncü özelliği şöyle ifade edilebilir. Olgun insan heyecan ve duygularını tanır ve onların gerçekçi bir biçimde ifade edilmesine olanak sağlar. Heyecanlar yaşamın en önemli enerjisini bir kapsül gibi işlerinde tutarlar. İfade olanağı verilmezse enerji kapsül içinde sıkışır ve kişinin doğal gelişimini kösteklemeye başlar. Leman, Nusret'te geçen günlerimden sonra bunun ne kadar doğru olduğunu biliyorum. Yakup Bey, duygu ve heyecanlarımız iç ve dış dünyamızla ilişkimizin daha etkili olmasını sağlar. Örneğin kızgınlık, kişinin benlik sınırlarını ve onurunu korumasına olanak verir. Timur, ama bu olanağı kullanmana otorite izin vermez. Çünkü çocuğunun benlik sınırlarının olmasını istemez. Leman, Recep dayımla tartışırken bunu açık seçik gördüm. Timur, o zaman mı gördün yoksa şimdi bu bilgiler ışığında mı görebiliyorsun? Leman, şimdi demek istedim. Yani şimdi Yakup Bey'in açıklamalarından sonra açık seçik görebiliyorum. Nusret'in de aynı şeyi yapmaya çalıştığını şimdi görebiliyorum. Yani adam benim kendime özgü sınırlarım olmasına olanak vermek istemiyor. Timur, bunu bilinçli olarak mı yapıyor? Leman, sanmıyorum. Anladığım kadarıyla bu yetişkin çocuk olmanın doğal bir sonucu. Yakup Bey, konuyu dağıtmamızı istemeyen bir tavırla devam etti. Korku, tehlikeli durumlardan sakınmamıza yol açar. Bu demektir ki hiç korkmayan insanın ömrü de kısa olur. Kendisini tehlikelerden korumasını bilemeyen kişi mezarlıktaki adresine erken kavuşur. Diğer yandan yeni bir aşamanın başlayabilmesi için bir devrenin kapanıp bitmesi gerekir. İşte hüzün ayrılma zamanı gelmiş bir olay ya da kişiyi simgeler. Suçluluk vicdan duygusunu oluşturmamıza yol açarken mahcubiyet kendi sınırlarımızı bilmemiz gerektiğini, gücümüzün ne kadar sınırlı olduğunu öğretir. Sevinç, mutluluk, huzur duyguları her şeyin yolunda olduğunu, iç ve dış dünya ile ilişkilerimizin uyum içinde olduğunu gösterir. Leman, anladığıma göre gelişmiş olgun insan duygularına önem verir, onları dikkatle gözler ve duygularının kendisine söylediği mesajları anlamaya çalışır. Bunu söylemek istiyorsunuz. Timur, ben de öyle anlıyorum. Ayrıca gelişmiş olgun insanın ana baba olarak çocukların duyguları hakkında içgörü kazanmasını çok önem vereceğini de belirtiyorsunuz. Yakup Bey, evet, ikiniz de haklısınız. Gerçekten gelişmiş olgun insanı yetişkin çocuktan ayıran en belirgin özelliklerden biri, duygu ve heyecanlarını tanıma ve onlara gereken önemi vermedir. Böyle olunca geliştiren ana baba çocuklarının duygu ve heyecanlarını tanımasına çok önem verir. Timur, bunu nasıl yapar? Yakup Bey, bu konuları da geliştiren ana baba dizimizde tüm ayrıntılarıyla ele alacağız. Şimdi isterseniz sağlıklı aile düzeninde evlilik konusuna kısaca değinebiliriz. Leman, evet, değinelim. Yakup Bey, ailenin temeli karı koca arasındaki ilişkidir. Karı koca arasındaki ilişki sağlıklı ve bilinçli ise o aile çocukların gelişmesi için sağlıklı bir sosyal ortam oluşturur. Sağlıklı ilişki iki kişinin bilinçli olarak düşünüp taşınıp sorumluluk içinde aldığı karara dayanır. Sağlıklı ilişki içinde olan bireyler birbirlerini değerli ve onurlu görür. Ayrıca ilişki içinde olduğu insan olduğu gibi kabul eder. Onu değiştirmeye çalışmaz. Bu kişiler kendi sınırlarının farkındadır. Fakat sürekli etkileşim ve dayanışma içinde olmaktan çekilmezler. Olgun insanlardır. Neman: Nusret beni değiştirmek istiyor. Onu yakından tanıdıktan sonra şimdi ben de onun değişmesini istiyorum. Timur: Yani her ikiniz de birbirinizi olduğu gibi kabul etmiş değilsiniz. Neman: Flört ederken ben Nusret'i olduğu gibi kabul ettiğimi sanıyordum. Ama evlenmeden önceki Nusret ile evlendikten sonraki Nusret arasında dağlar kadar fark var. Yakup Bey: Nusret ve siz aynı zeminde buluşabilip beraberce bir yuva kurmayı gerçekleştirebilseydiniz, kendi gereksinmelerinizle yuvanın gereksinmeleri arasında bir denge kurmanız gerekecekti. Bu disiplin sayesinde 1. Uzun vadeli mutlulukları, kısa vadeli geçici doyumluluklara yeleyecektiniz. 2. Kendi davranış, düşünce ve duygularınızdan kendinizi sorumlu tutacaktınız. Ve Leman: Affedersiniz Yakup Bey, sözünüzü kesiyorum. Bu son sözünüz Nusret'le ilgili bazı deneyimlerimi hatırlattı. Nusret başı ağrısı da beni sorumlu tutuyor. Birkaç ay önce yazması gereken bir mektubu yazmayı ihmal etmiş ve ilgili kuruluştan gecikmeden dolayı ceza kesmişler. Bana senin yüzünden yazamadım dedi. Hayretler içinde yüzüne baktım. Nasıl benim yüzümden olduğunu sordum. Efendim, kendisini o kadar üzmüşüm ki mektup yazacak ne enerjisi kalmış ne de şevki. Pes vallahi, aklıma geldikçe hırslanıyorum. Timur: Bütün bunlar da sağlıklı bir evlilik içinde olmadığını gösteriyor. Yakup Bey: Leman Hanım'ın evliliğinin sağlıklı olmadığını artık biliyoruz. Sağlıklı evlilikte karı koca arasındaki ilişkinin özellikleri arasında yukarıda saydıklarıma ek olarak şunları da eklemek gerekir. 3. Doğru bildiklerini söylemekte ısrar ederler ve gerçekçi olmaya özen gösterirler. 4. Manevi yaşamı zenginleştirmeyi, kendi bence sınırları içine kapanıp kalmayı üstün tutarlar. Leman: Bugünkü oturum bana çok yararlı oldu. Evliliğimle ilgili çok daha net, açık seçik bir görüş sahibi oldum. Yakup Bey: Siz de yararlandınız mı Timur Bey? Timur: Ben her zaman yararlanıyorum. Bugün öğrendiklerimi ileride evlenmeyi düşündüğüm kızla paylaşmaya, onun düşüncelerini öğrenmeye karar verdim. Leman: Ya öğrenmek, okumak, dinlemek istemezse? Timur: İstememesinin bir nedeni olmalı. Onları konuşuruz. Leman: Ya bu konuları hiç ilgi göstermeyen yüzeysel bir kızsa? Timur: Ne demek istiyorsun? Sorunu anlamıyorum. Leman: Ya kalbini kaptırmışsan ve onu çok seviyorsan ve sevdiğin kız senin ilgi duyduğun konuları hiç ilgi duymuyorsa? Timur: Yani anlayamadığım, bilmediğim nedenlerden dolayı benim önem verdiğim şeylere önem vermeyen bir kıza aşık olursam demek istiyorsun. Leman: Evet. Timur: Bu sigara ile içki düşkünü bir insanın şu mendeburu bir bırakabilsem ne yapayım? Alışmışız bir kere, bırakamıyorum demesine benziyor. Leman: Evet, ama seninki kalpten vurulma, kıza vurulmuşsun. Yakup Bey bana dikkatle bakıyordu. Leman'la olan ilişkimizi dikkatle dinliyordu. Leman'ın bu tür sorularından sinirlenmeye başladığımı hissediyordum. Ne var ki Leman'ın düşünüş tarzını ciddiyetle mi yoksa sırf beni denemek için mi yaptığını bilmiyordum. Konuşmaya devam ettik. Timur: Kıza kendimin de bilmediği, anlamadığım nedenlerden dolayı vurulmuşsam bu benim vurulmamın altında neden olmadığını göstermez. Bilincimin bu nedenlerin farkına varacak kadar henüz gelişmemiş olduğunu gösterir. Leman: Yani mutlaka nedenler vardır diyorsun. Timur: Evet, var diyorum. Çoğu kere bu tür vurulmaların altında cinsel dürtülerin yattığını sanıyorum. Tabii bu çok büyük bir genelleme. Ne var ki cinsel dürtüleri sönmüş yaşlıların böyle büyük aşk yaşadığını pek görmüyoruz. Nedeni ne olursa olsun eğer böylesine vurgun olduğum bir kız varsa ondan vazgeçmeye kendimi mecbur ederim. Leman: Nasıl yani? Çok tutkunsun, bütün benliğine aşıksın. Timur: Daha önce söylediğim gibi eğer bir kıza o denli tutulursam bütün benliğiyle sigara ya da içkiye düşkün insanlar durumunda kendimi görür ve daha önce sözünü ettiğim savaşçı tutumu içinde bu ilişkiye son vermeye kendimi mecbur ederim. Leman: Niçin böyle davranırsın? Timur: Böyle bir durumda savaşçı niçin yapması gerekeni yapıyorsa ben de onun için yaparım. Yani bir savaşçı olarak benim en büyük tutkum hakikat ve kendimi bilinçli yaşamaya adam olur. Leman: Demek oluyor ki bugün Yakup Bey'den öğrendiklerini seninle paylaşmak istemeyen kız senin gerçeği bulmanı ve bilincini geliştirmeni engellemeye başlar. Timur: İstememesinin nedenine bağlı. Yakup Bey: Nasıl bir neden olabilir? Timur: Belki de onun bilgeliği Yakup Bey'inkinden üstündür ve o benim kendisini dinlememi isteyebilir. Leman: Bilgeliği senden üstün bir kızı dinler misin? Timur: Seve seve. Yakup Bey, Leman'la aranızdaki etkileşimi zevkle izledim. Gerçekten sohbet edilecek insanlar arasında olduğumu bir kez daha gözledim. Bir süre sustuktan sonra Yakup Bey bana dönerek Leman Hanım'a kendini gözlemlemesi için sorular listesi verelim. Gözden geçirsin. Bakalım onun iç çocuğu, iç ana babası ne alemde dedi ve daha sonra Leman'a dönerek size vereceğimiz soruları gözden geçirerek üzerine düşünür müsünüz diye sordu. Önümüzdeki buluşmada sizin cevaplarınız üzerinde konuşuruz. Leman memnuniyetle sorulara cevap vereceğini belirtti. Perşembe günü buluşmak üzere oradan ayrıldık. 15. Leman'ın cevapları. Leman evde kendisine verdiğim soruları değerlendirmeye başladı. Ne var ki verdiği cevaplar üzerine hiç konuşmadık. Yakup Bey'le buluşmayı bekledik. Annesi de Erol'u yine dövdü, daha doğrusu dövmeye kalktı fakat ben ve Leman çocuğu kurtardık. Erol'un çevresinde Çetin'in dışında oynayacağı kendi yaşatı çocuk yok. Bu nedenle fırsat buldukça Çetin'le oynamak istiyor. Çetin'in annesi Safiye Hanım'ın buna bir itirazı yok. Hatice teyzem ise küplere biniyor. Geçen salı Yakup Bey'le buluşmamızdan döndüğümüzde Hatice teyze Erol'u kolundan sürükleyerek içeriye sokuyor ve sen dayağı hak ettin. Senin kemiklerini kırayım da bir gör. Seni piç kurusu seni diyordu. Erol bizim geldiğimizi görünce gözlerinde bir umut bize bakmaya ve daha yüksek sesle ağlamaya başladı. Leman hemen Hatice teyzenin önüne geçti ve Erol seni yine kızdırdı mı yenge diye ona ilgi gösterdi. Hatice teyze ağlamaklı bir sesle vallahi ne yapacağımı bilemiyorum. Bu çocukla baş edemiyorum. Parmak kadar çocuk söz dinlemiyor, beni deli ediyor diye şikayetlere başladı. Ben Erol'la konuşayım diyerek çocuğu hemen onun elinden aldım ve odaya doğru yürümeye başladık. Leman, evet siz üzülmeyin yengeciğim, biz Erol'la konuşalım, sonra sizinle konuşuruz dedi. Erol annesi elini bırakır bırakmaz, kedinin elinden kaçan bir fare gibi hemen benim odaya daldı ve kapıyı kapattı. Biz Hatice teyzeme Erol'la konuşacağımızı, neden böyle davrandığını öğreneceğimizi ve bu soruna bir çözüm arayacağımızı söyledik. Hatice teyzem, onun istediği dayak, kaşınıyor. Annesinin sözünü tutmayanla neyi konuşacaksınız? Beni el aleme rezil ediyor. Eşi oğlu, eşeğin dölü diye öfkesini belirtiyordu. Ben Leman'ı Hatice teyzemle bırakarak Erol'un yanına gittim. Erol kendi yatağının üstünde oturmuş, bir köşeye büzülmüş, ezilmiş, zavallı korkudan titriyordu. Ben içeriye girince benim de kızgın olup olmadığımı anlamak istercesine yüzüme baktı. Gittim yanına oturdum, sol kolumu omzunun üstüne attım, kucakladım. Döndü bana sarıldı ve içi sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Kendisini iyice kucakladım. Ne kadar gücüne gittiğini anlıyorum Erol'cuğum dedim. Ben böyle anlayışlı ve yumuşak konuşunca iyice ağlamaya başladı. Gözlerinden yaşlar iplik gibi akıyordu. Bu sırada Leman geldi, o da Erol'a sarıldı. Erol kesik kesik. Ben bir şey yapmadım ki. Hiç oynayacak arkadaşım yok. Çetin'le oynayınca annem beni çok dövüyor diye hem konuşuyor hem de ağlıyordu. Baktım Leman'ın da gözleri yaşlandı. Ben yavaş yavaş Erol'dan uzaklaştım. Leman büyük bir şefkatle Erol'u kucağına aldı. Birbirlerine sarıldılar.